Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Kasım 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, sizinle bu akşam derginin aynı zamanda kapak konusu olan Hayatını Karartmak isteyenler Var. Dijital okur yazarlık olmadan olmaz başlıklı yazıyı, dosya konusunu paylaşacağız. Ender Ekim imzasını taşıyor bu yazı. Son aylarda yaşananlar psikolojimizi alt üst etti. Caniler, katiller, psikopatlar cirit atıyor aramızda. Organize kötülük çoğalmış durumda, zehirleniyor nesillerimiz. Gencecik kalpler ve zihinler işgal edilmiş vaziyette. Biz elbette kötülüğe odaklanarak ve yalnızca kötüleri konuşarak karamsar olacak değiliz. Şiarımız daima iyiliğin cazibesini artırmaktır, faziletlerin bayraktarlığını yapmaya çalışmaktır. Karanlık diye bağırmanın bir fayda vermediğine, aksine ışığın peşinde olmanın gerekliliğine inan. Lakin bazı sosyal hadiseler sorumluluklarımız adına önemli ipuçları veriyor. Tedbiri ve temkinelden bırakmama hususunda işaret fişeği vazifesi görüyor. Bu sebeple dosyamızda bizi bekleyen tehlikelere, oyun bağımlılığından dolandırıcılık faaliyetlerine, kötü emellerden şantaj ve tehditlere kadar birçok konuya değindik. Karanlığın dağılmasına, aydınlık günlere vesile olması duasıyla. Kömürden alışkanlıkları elmas yeteneklere dönüştür. Ömer Hakim. Oyun bağımlılığı nedir? Kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Bağımlılık ve bağlılık kavramlarını iyi ayırt etmeliyiz. Çünkü insan, kelime kökeni olarak ünsiyet kuran, yani bağ kuran demektir. İnsan her şeyle bir bağ kurar, ancak her bağlılık bağımlılık değildir. Oyun bağımlılığı özelinde bunun ayrımı şöyle yapılır. Eğer dijital oyunlar günlük yaşantımızı, aile ilişkilerimizi, yapmamız gereken işleri uzun süredir negatif olarak etkiliyorsa, oyunlarla kurulan bağ, bağımlılığa dönüşmüş demektir. Herhangi bir bağımlılığa hangi aşamalarla girildiyse simetrik aşamalarla çıkılır. Örneğin hasta olurken sırasıyla öksürük, halsizlik ve ateşlenme durumları meydana geldiyse şifa sırası da hastalık sırasının simetriği olarak ateşin düşmesi, halsizliğin geçmesi ve öksürüğün kesilmesi şeklinde olacaktır. Siz de bağımlılığa giriş aşamalarınızı belirlemeli ve simetrik olarak çıkış adımlarınızı atmalısınız. Aslında siz oyunları değil, oyun oynarken yeteneklerinizi kullanmayı seviyorsunuz. Allah'ın bize verdiği yeteneklerin hayırda ve şerde kullanım alanları vardır. Asıl mesele bu yetenekleri hayırda kullanabilmektir. Örneğin MOBA ve MMORPG türü oyun oynayanlar çok iyi birer stratejik olup Türk ordusunun meskun mahal operasyonlarını planlayacak bir subay olabilirler. Aynı mantıkla DCS ve F1 simülasyonlarını kullanabilenler İHA ve İKA pilotu olarak havacılık ve uzay projelerinde çalışabilirler. Hikayeli oyunları sevenler kendi eyleminin faili olma başlığı bu noktada kişi tarafından araştırılmalıdır. Unreal Engine gibi oyun motorlarını öğrenip temiz içerikli oyun ve animasyonlar üretebilirler. Bu örnekleri kendinize göre türetebilirsiniz. Kömürden alışkanlıkları elmastan kabiliyetlere dönüştürüp hayat gayenizi bulmanızı temenni ediyorum. Dijital dünyayı bilinçli ve sorumlu şekilde kullanmalıyız. Mehmet Fatih Öke. Son yaşanan olaylar dijital dünyaya karşı korku ve kaygı doğurdu. Dijital dünya korkulacak bir yer mi? Dijital dünyaya nasıl bakmalıyız? Dijital dünya, insanlığa sayısız fırsatlar sunan bir platform olmasına karşın bilinçsiz kullanıldığında tehlikeli olabilir. Son dönemde yaşanan olumsuz olaylar, dijital dünyanın risklerine dair kaygıları artırmış olsa da bu dünyayı tamamen korkulacak bir yer olarak görmek doğru olmaz. Dijital dünya, bireylerin hem tüketici hem de üretici olabileceği bir alandır. Bu nedenle dijital okuryazarlık, etik kullanımı ve doğru bilgiye ulaşma becerileri hayati önem taşır. Korku yerine bu dünyayı bilinçli ve sorumlu şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz. Gençler için dijital dünya üretkenliklerini keşfetme ve geliştirme fırsatları sunar. Bu yüzden rehberlik ve eğitim güvenli ve etkili bir dijital deneyim için gereklidir. Dijital dünyanın zararlarından korunmanın en iyi yolu eleştirel düşünme becerilerini geliştirip dijital araçları doğru kullanmaktır. Güvenli ortamlar oluşturmak, bilgi kirliliğinden kaçınmak ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunların farkında olmak gençlere güç kazandırır. Ancak dijital dünyada da kurallar ve sınırlar belirlememiz gerekir. Başkalarının ekosisteminde üretici olmak, onların koyduğu kurallara bağlı kalmak demektir. Bu da bağımsız hareket etmeyi zorlaştırır. Kendi dijital ekosistemimizi oluşturmalı, yön belirleme yeteneğimizi kaybetmemeliyiz. Nefsi Emmare İmparatorluğu İnternette. Ramazan Kayan. Bir günahın gerçek hayatta işlenmesiyle sosyal mecralarda işlenmesi arasında fark var mıdır? Malum, İnsanın takva ve fücur potansiyeliyle maruftur. Bu potansiyelin en dinamik olduğu ortamlardan biri de sanal alemdir. Bu bağlamda kulluk sınavının en kritik zemini olarak dijital dünya karşımıza çıkıyor. Bu durumda bu mecralarda duruşumuz nasıl olacak? Özellikle günahlar hususunda internet ortamı bizler için hafifletici bir gerekçe sayılabilir mi? Bilebildiğim kadarıyla günah günahtır. Günahın sanalı, fiberi, siberi, dijitali, kotalısı, kotasızı olmaz. Özellikle günümüzde adeta günah üretim merkezi haline gelen medya organize günahlarla toplumu ifsad etmede öncü bir rol üstlenmektedir. Her çeşit günah kolayca servis edilebilmekte, mahremiyet ve maneviyat sınırları altüst olmaktadır. Sanalda işlenen günahlar sanki daha sistematik, daha seri, daha sinsi, daha sürekli, daha salgın ve daha sarsıcı. Doğrusu normalde işlenen suçla sanalda işlenen suçlar aynı sonuçları doğururlar. Şimdilerde medya üzerinden günahların estetize edildiği günlerden geçiyoruz. Günahseverlik prim yapıyor. Mesafeli duranlar kınanıyor. Çünkü günahlar kanıksandı, özümsendi. Herkes günaha öykünüyor. Günahla barışık yaşama pervasızlığı başını aldı gidiyor. Böyle olmasında sanal medyanın etkisi oldukça büyük. Daha beteri ise günaha dayalı bir yaşam biçimine insanlar kararlı kılıyor ve bunu kaçınılmaz görüyor. Günahla temellendirilmiş yeni bir ideolojik sistem, farklı bir dünya görüşü kabul görüyor. Bu yaşam felsefesiyle günahlar normalleşiyor, toplumsallaşıyor ve yasallaşıyor. Ve iş günah savunuculuğuna kadar varıyor. Medya marifetiyle. Nefsi Emmare İmparatorluğu'nun en güçlü argümanları internete yüklü. Düne göre insan günaha daha yakın ve daha yatkın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Bugüne dönersek cennette, cehennemde bize bir tık kadar yakın. Bir tuşla tuğyana düşebiliyoruz. Unutmayalım, sanalda işlenen günahlar için ayrı bir cehennem yok. Tüm günahlar için çıkacağımız mahkeme aynı. Çözüm mü? Dijitalleşmeden değerlerimizle sanal alemde salih ve sadık kalmak. İçerik kiminse sosyal medya onundur. Sayit Ercan. Devletin bazı site ve oyunları engellemesi çözüm mü? Daha kalıcı çözümler için ne yapmak gerek? Dijital okuryazarlık konusu gençlik açısından ve tabii aileler açısından en önemli konuların başında geliyor. Devletin Roblox ve Discord gibi bazı site ve oyunları engellemesi sorunun kısa vadeli çözümü olarak değerlendirilebilir. Ancak bu yalnızca bir nedeni ortadan kaldırmak gibidir. Gençleri dijital dünyada maruz kaldıkları tehlikelerden korumak adına daha kalıcı çözümler üretmek gerekiyor. Bu noktada dijital okuryazarlığı artırarak gençlere bilinçli ve seçici olmayı öğretmek en etkili yollardan biridir. Eğitimin rolü burada devreye giriyor. Ailelerin ve okulların dijital dünyaya dair daha kapsamlı eğitim programları oluşturması, gençlerin dijital dünyada doğru bilgiye ulaşma yollarını öğrenmesi kritik önemdedir. Bu konu sadece devlet aygıtına bırakılmayacak kadar mühimdir, hayatidir. Devletin yanı sıra STK'lar, eğitimciler, toplumda etkili ünlü kişiler de dijital okuryazarlığı yaygınlaştırma görevini üstlenmelidir. Bu engellemelerle sınırlı kalmayan, gençlerin sağlıklı bir dijital ekosisteme katılmalarını sağlayacak bir çözüm olacaktır. Artık sokak oyunları ve mahalle kültürü kalmadığına göre gençleri, çocukları oyalayacak. Onların dolu vakit geçirmelerini hem oynayıp hem öğrenecekleri alternatifleri bulmak devletin ve ebeveynlerin görevi olmalıdır. Yasaklandığın şeyin yerine bir şey koymazsanız oluşacak boşluğun bedeli ağır olabilir. Sosyal medya bağımlılığından kurtaralım derken başka geri dönülmez bağımlılıkların önü açılabilir. Türkiye'de sosyal medya kullananlara niçin kullandıkları sorulduğunda %45'i boş zamanımı değerlendirmek cevabını veriyor. Bu çok ciddi bir rakam ve tabiat boşluk kabul etmez. Dijital okuryazarlığı verirken doğru dijital kullanım için doğru mecraları bulmak, yönlendirmek çok değerli olacaktır. İçerik kiminse sosyal medya onundur. İçerikleri arttırmak zorundayız. Faydalı içerikler artarsa dijital bilinçlendirme ve dijital ürünleri doğru tüketim de artacaktır. Nesilleri kötülükten korumalıyız. Mehmet Sami Bakan. Bir programa ya da oyuna erişim engeli özgürlük kısıtlanması mıdır? Sunduğu pek çok fırsatın yanı sıra dijital mecraların barındırdığı çok yönlü tehlike ve tehditler söz konusudur. Aileyi, milli ve manevi değerleri hedef alan çeşitli akımlar ve bunların ürettiği zararlı içerikler, özellikle gençler ve çocuklar üzerinde ifsad edici bir etki uyandırıyor. Bu tehditler karşısında dijital okuryazarlık becerisi edinerek ailelerin alacağı önlemler söz konusu olduğu gibi kamu otoritesinin de kendisine tanınan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde dijital mecraları düzenlemesi bir zorunluluktur. Bu düzenlemelerin kimi zaman erişim engelini içermesi de söz konusu olabilmektedir. Ancak maalesef bu yönde atılan her türden adımı özgürlüklerin sınırlandırılması, yasakçılık ya da keyfilik kategorisinde değerlendiren bir anlayışla karşı karşıyayız. Bizzat sosyal mecralarda sıkça dile getirilen ve baskı gücünü de buradan alan bu anlayışın özgürlük kavramını doğru bir zeminde anlayıp anlamadığı şüphelidir. Zira dünya örneklerinde de gördüğünüz üzere dijital mecraların kimi zaman ulusal yasalara uymaktaki isteksizlikleri, kimi zaman da sosyal ve kültürel bakımdan zararlı bulunan içerikleri sebebiyle sınırlandırılması söz konusudur. Dolayısıyla ülkemiz özelinde bu yapılan düzenlemeleri de bu şekilde değerlendirmek daha isabetli olacaktır. Ancak düzenleyici kuruluşlarında tüm tasarruflarını toplumla şeffaf bir şekilde paylaşmak ve kendi görev ve yetkilerinin sınırlarını aşmamak noktasında bir hassasiyete sahip olması, ilgili düzenlemeleri amaçlarına ulaşması bakımından kritik öneme sahiptir. Bu çerçevede özgürlüğün aynı zamanda kötülükten korunma özgürlüğünü de içerecek şekilde anlaşılması ve ulusların kendi nesillerini tehlike ve tehditlerden koruma hak ve özgürlüğüne sahip oldukları kabul edilmelidir. Tarafınıza gelen mesajları kaynaklarından kontrol ediniz. Cihan Dal. Sosyal mecralarda dolandırılan ya da tehdit edilen bir kullanıcı adli süreçte ne yapmalı? Teknolojik imkanlardan faydalanarak oluşturulan özel yöntem ve içeriklerle insanların kişisel hassas bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan dolandırıcılık türleri mevcuttur. Sizi arayan şüpheliler, sizin kimlik bilgilerinizin terör örgütlerinin eline geçtiği yönünde bilgi vererek sizden maddi desteklerde bulunabilir. Sizi bankadan veya finans kurumundan arayarak kredi kartı aidatı ve benzeri hususlardan alacağınız olduğu yönünde bilgi vererek kişisel bilgileriniz talep edebilir. Size firmadan yapılan çekilişte hediye çıktığı ve gönderilen linke tıklamanız söylenebilir. Hukuk bürosunda hakkınızda icra dosyası bulunmakta denilebilir. Gönderilen kargonun adresinizde olmadığınızdan dolayı iade edildiği ve belirtilen mail adresine giriş yapmanız gerektiği iletilebilir. Bu şekilde sizden istenen bilgilere kesinlikle itibar etmeyiniz. E-Devlet şifrenizde size ait adınıza açılan mahkeme, icra ve benzeri bilgileri kontrol edebilirsiniz. Bu tür bilgilere itibar etmeyiniz ve çok dikkatli olunuz. Güçlü parolalar oluşturun ve belirli aralıklarla değiştirin. Paylaşımlarınızın gizliliğini düzenleyin. Hesabınıza bağlı uygulamaları denetleyin. İki faktörlü kimlik doğrulaması kullanın. Ortak cihazlardan çıkış yapın. Kendinize veya başkalarına ait kişisel bilgileri sosyal medyada paylaşmayın. Konum bilgilerinizi gönderilerinizde paylaşmayın. Fotoğraf etiketleme seçeneğini kapatın. Herkesten gelebilecek mesaj isteklerine izin vermeyin. Rahatsızlık veren kullanıcıların hesabınıza erişimlerini engelleyin veya kısıtlayın. Farklı konulardan giriş yapıldığını tespit ederseniz çıkış yapın ve parolanızı değiştirin. Bütün yapmış olduğunuz tedbirlere rağmen dolandırılmışsanız ilgili bankalar ve ilgili kurumlar, nüfus müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ile irtibata geçilmesi, banka kartları ve kredi kartlarının ivedilikle iptal edilmesi veya bloke edilmesi gerekir. Elinizdeki tüm bilgi belgeler, dekont, WhatsApp yazışmaları, fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları ve benzeriyle birlikte en yakın polis birimine veya en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına gidip şüpheli şahıslar hakkında şikayetçi olunması gerekmektedir. Annen, baban ve devletimiz kötü niyetli insanlardan daha güçlü. Gökhan Ergür. Sosyal mecralarda kötü emelli insanların ağına takılan bir genç bulunduğu psikolojik baskıdan nasıl kurtulmalı ve ne yapmalı? Bizler bu durumun çok farkında olmasak da şu an dijital dünyada gençlerimizi kullanmak isteyen çeşitli gruplar var. Bu gruplar 13-18 yaş arası insanlarmış gibi görünse de bu insanlara liderlik yapan tepelerinde çete üyeleri mevcut. Ve bu kötü emelli insanlar yaşı ileri yetişkinler oluyor. Burada tek amaç var, çocuklarımızla dijital dünyada arkadaş olup güvenlerini kazanarak arkadaş olmak ve daha sonra da evlatlarımızdan çeşitli video, fotoğraf ve bilgiler almak. Sonra bu bilgilerle beraber çocuklarımıza şantaj yapmaya başlıyorlar. Oturduğunuz evi biliyoruz, babanın çalıştığı yeri biliyoruz, sana ve ailene zarar veririz gibi tehditlerle gençlerden yeni bilgi ve içerikler alıyorlar. Ayrıca gençlerden çeşitli maddi kazançları da oluyor. Marketlerde satılan dijital mecraların oyun kartları var. Çocuklarımız bunları ailelerine aldırıyorlar. Bu kartların şifrelerini de şantaj sonucu çete üyelerine gönderiyorlar. Başka bir suç unsuru olarak da çocuklarımızın fotoğraflarını kullanıp çeşitli Telegram gruplarına satıp buralardan da para elde ediyorlar. Bu noktada en kritik husus çocuğun anne ve babasıyla açık bir iletişim kurabilmesinden geçiyor. Çocuk burada şundan endişe ediyor. Ben eğer aileme söylersem, ailem haberdar olursa hem sinirlenir hem de üzülürler. Hayal kırıklığına uğratmış olurum. Bu düşünce çocuğun elini ayağını bağlıyor. Tam da burada iş anne babalara düşüyor. Aileler özellikle bu süreçte evlatlarıyla konuşmalılar. İnternette bazı olaylar duydum. Kötü niyetli insanlar varmış. Senin internette bu tarz insanlar karşına çıktı mı? Eğer çıktıysa bu hiç önemli değil. Ne yaşadığını bize anlatabilirsin. Bizim için önemli ve değerli olan sensin. Annen, baban ve devletimiz bu kötü niyetli insanlardan daha güçlü. Biz birlikte bu problemi çözebiliriz şeklinde bir konuşmayla yanında oldukları mesajını vermeliler. Açık iletişim, kapsayıcı bir dil ve koşulsuz bir sevgiyle yaklaşılırsa, evlatlarımız da bize yaşadıkları sıkıntıları rahatça anlatabilirler. Dilediğimizi yapamadığımız zaman insan olmuş oluyoruz. İbrahim Tenekeci. Sosyal medya vesilesiyle kötülük yapmak kolay ve bedelsiz hale geldi. Sahte isimle bir hesap açıyor ve dilediğinizi yazıyorsunuz. Oysa dilediğimizi yapamadığımız zaman insan olmuş oluyoruz. Günlük hayatta yaptıklarımızdan ve kağıt üzerine yazdıklarımızdan sorumlu tutuluyoruz da, sosyal medyadaki faaliyetlerimizden neden sorumlu tutulmuyoruz? Şüphe sizi birçok tehlikeden koruyabilir. Nasrettin Güneş. İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı ne yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmeliyiz? Sosyal medya platformları, özellikle Instagram, YouTube ve TikTok günümüzde dolandırıcıların sıkça kullandığı alanlardan biri haline geldi. Kısa ve ilgi çekici videolar, ilk bakışta masum gibi görünse de aslında birçok kişinin dolandırılmasına zemin hazırlayabiliyor. Lüks marka ürünlerin çok düşük fiyatlara satışı, sahte ödüller ve çekilişler, hızlı kazanç vaatleri, kumar ve bahis teşvikleri ve başarı hikayeleri gibi içerikler bu tuzakların başlıca yöntemleri arasında yer alıyor. Eğer bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa muhtemelen bir dolandırıcılıktır. Hızlı para kazanma ya da inanılmaz getiri vaat eden her türlü teklife karşı dikkatli olun ve şüpheyle yaklaşmayı bir alışkanlık haline getirin. Tıkladığınız bağlantıların adresini mutlaka kontrol edin ve sizi güvenilir bir siteye yönlendirdiğinden emin olun. Doğrulanmamış hesaplardan gelen içerikleri dikkatlice inceleyin. Gerçekliğinden emin olmadığınız bilgilerden uzak durun. Kişisel bilgilerinizi isteyen mesajlar ya da e-postalara karşı özellikle dikkatli olun. Dolandırıcılar bilinen platformları taklit edilerek size mesaj gönderebilir. Güvenli internet için doğrulama alışkanlığı edinin. Gönderinin e-posta adresini dikkatle kontrol edin. Sosyal medya hesaplarınızda şüpheli etkinlikler olup olmadığını kontrol edin. Özellikle beklenmedik oturum açmak girişimlerine karşı dikkatli olun. Sosyal medya hesaplarınız, başta olmak üzere bankacılık ve e-devlet gibi önemli hesaplarınızı daha güvenli hale getirmek için iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, şüpheyle yaklaşmak sizi birçok tehlikeden koruyabilir. Sosyal medyada gördüğünüz her teklife güvenmek yerine bir adım geri atıp iyice düşünmek her zaman en iyisidir. Adi suçlar buzdağının sadece görünen kısmı. Ömer Kemal Buhari. Discord, Telegram ve benzeri uygulamalar ne gibi tehlikeler barındırıyor? 4 Ekim 2024 tarihinde elin bir hadiseyle travmatize edildik. Hadiseden sonra sosyal medya organlarında ortaya çıkan ve suç güzellemesi yapan ifadeler dikkatleri özellikle Discord ve Telegram üzerinde yoğunlaştırdı. Bu sayede aslında yaklaşık 15 yıldır faaliyette olan bir alt kültür yer altından çıkarak görünür oldu. Bu alt kültürün parametreleri arasında kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi, mahrem görüntülerinin ifşa edilmesi tehdidi üzerinden şantaja uğrayıp intihara sürüklenen fertler, kredi kartı hırsızlığı ve binlerce üyeden oluşan sanal örgütleri yöneten organize çeteler yer alıyor. Bunlara dayanarak karşı karşıya olduğumuz tehdide dijital kriminalite alt kültürü adını verebiliriz. Adi suçlar buzdağının sadece görünen kısmı. Arka planda dinin, ahlakın, törenin, vicdanın ve adabın boşalttığı alanı gölge dolduruyor. İyilik ve kötülük arasındaki kadim savaş ezoterizm alanında da yaşanıyor. Çağdaş dönemde büyüme eğiliminde olduğu gözlemlenen karanlık ezoterik akımlar, dijital platformların sağladığı anonimliğin arkasına gizlenerek hedef aldığı gençleri sapkın fikirlerle zehirliyor. Belirli psikolojik profillerdeki gençleri sistematik bir biçimde gitgide daha da büyüyen bir suç girdabına yönlendiriyor. Tüm kişisel verileri tek bir havuzda toplayan e-devlet sisteminin savunmasızlığı ve ceza infaz yasasındaki boşluklar da kötülerin işini kolaylaştırıyor. Bu örgütlerle mücadele etmek çok kolay değil. Zira gizliliği esas alıyorlar. Discord veya benzer platformların yasaklanması suçu önleme noktasında pek etkin bir yöntem değil. Zira hem bu yasaklar aşılabiliyor hem de aynı yasa dışı amaçlar için başka platformlar da kullanılabiliyor. Gerektiğinde kullanıcı verilerini resmi birimlerle paylaşmayan platformların yasaklanması prensip olarak doğru bir adım ama sorunun bununla çözüldüğünü zannetmek yanlış olur. Asıl yapılması gereken mücadelenin etkin bir biçimde yönetilmesidir. Bunun da iki adımı vardır. Birinci adım topluma farkındalık kazandırılmasıdır. Faillerin hangi spesifik yöntemleri kullandığı ve kriz esnasında yapılabilecekler topluma anlatılabilirse potansiyel mağdurlara bağışıklık kazandırılabilir. İkinci adımsa devletin kolluk kuvvetlerinin bu akımları aktif bir biçimde denetim altında tutmasıdır. Bunun için de hiçbir boş alan bırakmayan sürekli bir istihbari infiltrasyon gerekmektedir. Kanaatimizce bu alt kültür ve arkasındaki organize karanlık odaklarla etkin bir biçimde mücadele etmek başka türlü mümkün olmayacaktır. Bunu biliyor muydunuz? İnternet ortamında karşılaştığınız yasa dışı ve zararlı içeriklere yönelik şikayetlerinizi ihbar.web.org.tr internet sitesi ve Alo 141 güvenli internet destek hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İnternet Bilgi İhbar Merkezi, internetteki yasa dışı içerikler, internet ve mahremiyet, internette bilgi güvenliği ve alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık, internet ve sağlık olmak üzere 8 başlıkta internet kullanıcılarına hizmet veriyor. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2024 sayısının dosya konusu olan "Hayatını karartmak isteyenler var, dijital okur yazarlık olmadan olmaz" başlıklı yazıyı paylaştık Ender Ekim imzasıyla. Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.